Merhaba herkese, Cengiz ben. Duvarın Ardına hoş geldiniz. Freud'la ilgili bir seriye başladım. Önce onun yaşamından çok kısa bir kesit sundum. Ama şimdi daha detaylı bir incelemeye devam edeceğim. Niye bunu yapıyorum? Çünkü sahiden çok önemli birisi Sigmund Freud. Tarih boyunca psikolojinin konumuyla da alakalı tartışmaları onun yaşamı aslında içinde barındırıyor. Şimdi psikolojiyi temelde iki yöne ayırabiliriz. Zaten hani bu da tartışılan şeylerin başında geliyor. Bir tanesi daha küçük elemanlarına ayırıp çözümleme yapmak. Hani bu yönlerden bir tanesi. Diğeri ise daha büyük sistemlere katmak. Boring bunları biyotropik ve sosyotropik kutuplar olarak adlandırıyordu. Psikolojinin devamında da aslında Freud bir taraftan böyle eskiden fizyolojiyle alakalı çalışmalarıyla, bir taraftan da arkeolojiyle, antropolojiyle alakalı çalışmalarıyla iki kutuba da biraz göz kırpıyor. Ama tam olarak kendini nasıl konumlandırdığı ile ilgili tartışmalar çok uzun yıllardır devam ediyor. Hatta William James'in, Wundt'un onlarla ilgili çalışmalarına da, galiba Wundt'un bir çalışmasına Freud'un da bir yanıtı, Totem ve Tabu'nun galiba başlangıcında var. Önceleri yine Freud'un da yaptığı çalışmalar psikoloji camiası tarafından pek böyle şey yapılmıyor. Zaman ilerledikçe deneysel psikoloji alanında çalışan Bing var. Yine önemli birisi. 1950 yılında dinamik psikoloji, yani psikanalizi öyle isimlendiriyor. Bilinç ve davranışın betimlenmesi sırasında düş kırıklığı yaşayan psikologların insan doğasına dair daha doyurucu bir psikoloji arayışına girdikleri akım diye tasvir ediyor. Şimdi bu tanımlamalar ya da tasvirler neden yapılıyor? Birincisi, üniversite ve tıp kurumları içerisinde marjinal bir konumu var psikanalizin. Ama bunların dışında yer alan şeylere baktığımızda, popüler kültüre, edebiyata, filmlere, sinemaya, hatta halk söylemlerine oldukça ilgi görüyor. Bu nasıl oluyor da birçok yerde kendine ait bir popülerlik yakalamışken, üniversitede, akademide marjinal bir pozisyonda buluyor psikanaliz kendisini? Burası sahiden tartışmaya değer bir konu. Burada belki daha sonra daha detaylı şey yapacağım. Sandor Rado ya da Şandor Rado, yine bir Avrupa Yahudisi. Freud ve etrafındaki birçok insanı bu şekilde zaten hani kategorize etmek için söylemiyorum ama hikayenin de anlaşılması için önemli bilgiler bunlar. Şandor Rado Macar bir psikanalist, yine bir tıp hekimi. Onun aslında Freud'un da yaşamının arkasından, biraz Freud'a yaşarken çok tepki veremiyor ama ölümünün arkasından bazı tepkiler veren birisi. Onun çabalarıyla beraber özellikle Amerika'da psikanalist tıp fakültesi eğitimlerinin müfredatına daha sistematik bir şekilde dahil oluyor. Freud'un öğrencisi diyebiliriz Şandor Rado için. Kendisi de Hartmann'ın, bu ego psikologlarından bir tanesinin hocası. Aslında çok önemli bir katkısı var hem psikanalize hem psikiyatri bilimine. Psikanalizin biraz da böyle biyolojik psikiyatriyle bağlantılarını da sağlayan kişi. Çok tartışmalı konular hakkında yazdı. Şizotipi kavramı yine kendisiyle alakalı. Eşcinselliğin hastalık olarak kabul edilmesine yol açan o dönemin en önemli aktörlerinden bir tanesi. Bununla da ilgili detaylı bir podcast bölümü yapacağım. O süreç çok ilginç. Birçok paradigmanın yer aldığı bir şey. Yani sadece bir politik bir şey değil. Gerçekten bilim dünyasındaki paradigmaların nasıl değiştiğine dair de bize bir şeyleri gösteriyor. O anlamda çok değerli bir tartışma olacak. Yani Freud'un yaşamına dair yaptığımız bu incelemeler aslında bir dedikodu ya da birinin böyle arkasından konuşmak gibi değil. Bu dünyada yapılan tartışmaların da bazı yansımalarını görmemiz açısından kıymetli. Birçok kişi, özellikle daha deneysel psikoloji alanında çalışan kişiler, işte Boring yine bunların başında geliyor. Psikanalizin bilimselliğini sorguluyor ve psikanalizde bir tarih oluşturmaya başlandığında aslında başka bir yerden bakılması gerektiğini düşünüyor. Evet, psikanaliz değerlidir ama diyor, bilim öncesi bir konumda olduğunu da söylemek gerekir. Şimdi bunu söylerken tabii ki semantik özellikleri ampirik olgulardan ayırmak imkansızdır diye söylüyor. Yani psikanalizin böyle bir tarafı vardır diye söylüyor. Yani açıklama ile anlam arasındaki ayrımlara dikkat çeker ve bu tarz şeylerin aslında Freud'un yaşamında da önemli olduğunu söyleyebiliriz. Nasıl söyleyebiliriz? Şimdi Freud bir Yahudiydi. Belki tanrısız bir Yahudiydi, belki ateist bir Yahudiydi. Çünkü burayı çok vurguluyor ama bir Yahudiydi ve bugün bizim için, birçok insan için de söylenebilecek bir şey, siz inançlı olabilirsiniz ya da inançsız ama işte burası, hani diyorlar ya, İslam ülkesi, İslam topluluğu, Müslüman ülkesi. Ya da işte Müslüman mahallesinde salyangoz satmak. Yani sizin seküler oluşunuz ya da işte ateist oluşunuz yaşadığınız bölgenin kültürünü değiştirmiyor. Yani o sizin bireysel bir şeyiniz ama bunlardan etkilendiğinizi tahmin ediyoruz. Freud için de benzer şeyler geçerli. Tabii ki Yahudilerin şimdilerde de Özellikle İsrail-Filistin meselesi üzerinde tekrar Yahudilerin tarihiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Neyi söyleyebiliriz? Yani bir Siyonizm meselesi var. Yine bazen böyle hortlayan bir Nazizm meselesi var. Avrupa'daki Yahudilerin köksüzlüğü var. Yani hangi topraklar onlara ait bir bilinmezlik var. Hala Orta Doğu'da kendilerine ait yerleri tam olarak sahiplenebilmiş hissetmiyorlar. Saldırgan bir tutum var ortada. Ama bu mesele yüzlerce yıldır devam eden bir mesele ve Freud'un ailesinde de bunun izlerini görmek mümkün. Çok hakim değilim Yahudiliğin bazı detaylarına, Talmudik metinlere, eski ahite, yeni ahite bazı şeyleri hatalı söylüyor olabilirim. Kendimce olabildiğince çalıştım bazı şeyleri yanlış söylememek üzerine ne kadar önlemler aldıysam da hatalı söyleyebilirim. O yüzden hani bu podcast'i dinleyen hani Yahudi bir dinleyici varsa ondan da özür diliyorum. Ben olabildiğince tarafsız bir gözle bu hikayeyi anlatmaya çalışıyorum. Biraz psikanalizle Yahudiliğin ve Freud'un bu meselelerle olan ilişkisine bakmak için bu podcast'i kaydediyorum. Şimdi pek çok yazar Freud'un yorumlayıcı psikanalitik yaklaşımının Talmudik metin analizinden geldiğini söylüyor. Bir işte rabbinik tefsirsel hermeneutikten türediğini iddia eden insanlar var. Yani psikanalizde terapistin yaptığı yorumlar, hani interpretation, hasta bir şey anlatır. Terapist kendini hazır hissediyorsa bu yorumu yapmakla ilgili der ki işte bu bundan ya da şu şundan olabilir mi? Hani bazen net bir şekilde söyler. Bu da tabii tartışmalı bir konu. Hasta yorumu kabul ederse eder, etmezse devam eder analist. Ama yorumla da ilgili çok fazla şey var, tartışmalı konu var. Bu psikanaliz yazıları galiba onun bir sayısı yoruma ayrılmış. Ona da böyle arada bakıyorum. Yani yorum ya da işte yorum bilim, hermeneutik psikanalizde çok önemli ve bunun da aslında Yahudi geleneğinden gelen bir şey olduğuna dair tartışmalar var. Şimdi biraz bununla ilgili konuşmaya çalışacağım. Freud'un hermeneutiğinde hem Yahudi hem de Yunan tefsirsel ve rasyonel olarak bilimsel bazı parçalar var. Freud'un çalışmalarındaki en merkezi ve en önemli iki fikir Ödipus kompleksi ve bilinç dışı teoriler. Yani bunların gerilimleri. Şimdi bazı insanlar şunu diyor, yani bu araştırmacılar da. Freud bir Yahudiydi ama neden gitti Yunan mitolojisinden bir kompleksi, işte Ödipus kompleksini psikanalizin tam olarak göbeğine koydu. Bu zaten hani bu podcast'te tartışacağım konulardan bir tanesi. Ama bunu anlamanın bir yolu Freud'un babasıyla onun ilişkisine bakmak. Hani Freud'u bu anlamda ele almak bazen eleştirileri beraberinde getirebilir. Yani neden adamın yaşam hikayesiyle teorisini birlikte değerlendirmek gerekiyor ama konu Freud olunca bu çok nasıl diyeyim kaçınılmaz bir şey oluyor. Onun böyle düşlerin yorumunda sıkça bahsettiği bir anı var. Ondan size bahsetmek istiyorum. Şöyle söylüyor. Babam yürüyüşlerinde beni de yanında götürmeye ve konuşmalarında yaşadığımız dünya hakkındaki görüşlerini bana açıklamaya başladığında 10 ya da 12 yaşlarındaydım. İşte böyle bir vesileyle bana şimdi her şeyin onun zamanındakinden ne kadar daha iyi olduğunu göstermek için bir hikaye anlattı. Genç bir adamken dedi, bir cumartesi günü doğduğunuz yerin sokaklarında yürüyüşe çıktım. İyi giyinmiştim ve başımda yeni bir kürk şapka vardı. Şitrimel olsa gerek. Bir Hristiyan yanıma geldi ve tek bir darbeyle şapkamı çamura düşürdü ve bağırdı. Yahudi kaldırımdan in. Peki sen ne yaptın diye sordum. Freud soruyor. Yola girdim ve şapkamı aldım diye sessiz bir cevap verdi. Küçük çocuğu elinden tutan iri yarı güçlü adamın bu davranışı bana kahramanca olmayan bir davranış gibi gelmişti. Bu durumu duygularıma daha uygun olan başka bir durumla karşılaştırmıştım. Hannibal'ın babası Hamilcar Barca'nın oğluna evdeki sunağın önünde Romalılardan intikam alacağına dair yemin ettirdiği sahne. O zamandan beri Hannibal'ın fantezilerimde bir yeri vardı. Şimdi bu hikaye gerçekten çok çarpıcı bir hikaye. Martin Bergman bununla ilgili bazı şeyler söylüyor. Ve Freud'un Yahudi kimliği konusunu ciddi bir şekilde ele alan ilk kişilerden biri. Bu tırnak içinde kahramanca olmayan davranış hatırasının aslında Freud'un otoanalizinde ortaya çıkan kritik bir ana olduğunu iddia ediyor. Burada ne var çünkü? Freud babasına yönelik o idealizasyonu kaybediyor. Ve öykünecek bir kahraman için artık başka yerlere bakmaya başlıyor. Freud babasının bu hikayeyi 10-12 yaşları arasında anlattığını belirtiyor. Bu da zaten Freud'un çoktan, nasıl diyeyim, Hristiyan eğitim sistemi, Alman-Avusturya laik eğitim sistemi cimnazyumlara gittiği dönem anlamına geliyor. Yani Freud'un babasının da dediği gibi ondan önceki ebeveynlerinin özgürce yapamayacağı bir şey. Şimdi tabii bu hikayede neler var? Bir Yahudi eziyet görüyor Hristiyan'dan. Yani sahiden şimdi bu Freud'un hikayesine bakınca da Yahudilerin yaşadığı da bir zulüm var Avrupa'da. Ki bu dönemi düşünürsek daha Nazi Almanya'sının henüz izleri yok. Belki küçük bazı milliyetçilikler var ama Nazizm henüz güçlü bir şekilde yok. Ama tabii ki antisemitizmin bazı öncüleri var. Yahudiler için oldukça görünür bazı şeyler var. Bazı kıyafet kodları var. Yine Yahudilerin belli mesleklere girmeleri ile ilgili engeller var. Seyahat kısıtlamaları var ve Yahudilerin belki de en rahatsız olduğu şeylerden bir tanesi toprak sahibi olmalarına dair yasaklar var. Yani egemen Hristiyan kültür Yahudileri bir şekilde asimile ediyordu ya da onların istedikleri gibi hareket etmesine engel oluyorlardı. Bu da Freud'un özellikle bir üst jenerasyonunda çok yoğun bir şekilde yaşanmıştı. Bu şeyler aslında Freud'un işte 1856'da doğumuyla beraber bu çalkantılı dönemler yaşanıyor ve Freud bir anlamda bu ebeveynlerin çocuğu olarak dünyaya geliyor. Yani hep böyle bir yaralı, hep bir tedirgin ebeveynlerin çocuğu olarak dünyaya geliyor ve 1873'te ciddi olaylar olmaya başlıyor. Viyana ve ardından Berlin'de bir borsa çöküşü yaşanıyor. Ve bunun arkasından örgütlü siyasi antisemitizm oldukça yaygın hale geliyor. Genellikle ekonomik krizler milliyetçiliği tetikliyor. Türkiye'de de bunu görmek mümkün. Yani ekonomi kötüye gidince milliyetçilik kartı her zaman oynanıyor. Antisemit terimini icat eden radikal Alman gazeteci Wilhelm Marr ve diğerleri artık Almancılığın felaketine neden olduğu düşünülen Yahudilere karşı ırksallaştırmış bir nefret hakkında yazılar yazmaya başlıyorlar. Yine sembolik olaylardan bir tanesi 1894'te Freud'un artık böyle yavaş yavaş kendini göstermeye başladığı yıllar önemli bir olay oluyor. Fransız ordusunun üst rütbelerinden birisi Yüzbaşı Dreyfus, Yahudi bir subay bu. Almanya için casusluk yapmakla suçlanıyor ve bir kanıt olmadan mahkum ediliyor. Rütbesi alınıyor ve Yahudilere ölüm diyen bir kalabalığın içine doğru bırakılıyor. Sonrasında 1897'de Yahudi karşıtı olan Karl Luger Viyana Belediye Başkanı seçiliyor. Ve giderek hani antisemitizm aslında köklenmeye başlıyor. 19. yüzyıl Viyana'sı aslında müzik, sanat, felsefe ve tabii ki psikanalizin doğuşu gibi canlı kültürel değişimlerin zengin bir karışımını barındırıyor aslında içinde. Yani bu yaratıcı üretimler var burada ama bir taraftan da bu aydınlanmacı liberal gündemlere karşı ortaya çıkan siyasi tepkiler de var. Yani o sayeden o dönemin Viyana'sında hani sanat da ortaya çıkıyor, felsefe de, psikanaliz de ama öyle pan-Germanizm, işte milliyetçilik ve işte bu milliyetçilik sonra nazizme evriliyor ve gerçekten çok ciddi bir bu meseleler, böyle sıkıntılı meseleler 1. ve 2. Dünya Savaşları'na kadar giden o kaotik dönem başlıyor. Burada Freud'un babasına bakalım. Yakup ne anlama geliyor Freud'un babasının bu Yahudiliği, inançları, dini yaşama şekli Freud'un iç dünyasında? Bunu bir mektupta görüyoruz. Freud 1930'da bir mektup yazıyor. Babasının bir Hasidik olduğunu söylüyor. Yani Hasidik Yahudi, Talmudçu Yahudiliğe karşı ortaya çıkan Mesihçi tepkicilik akımıydı. Ve şöyle diyor. Ben doğduğumda 41 yaşındaydı ve neredeyse 21 yıldır ana vatanından uzaktı. Yani o hikayeyi tekrar hani bir daha düşündüğünüzde sahiden bir Hasidik olarak giyinmiş kürk bir şremel takmış olabilir diye. Yani o hikayeyi doğrulamak açısından Freud tekrar söylüyor. Yani aslında biraz da şeyi diyor, bak biz Yahudiler olarak artık istediğimiz gibi giyinebiliriz. Biraz özgürleştik ama durum tam da öyle değil. Bu hikayeyi de ben de araştırırken ve okurken şaşırmıştım. Yani Freud bir taraftan babasının o kahramanca olmayan davranışını bize aktarırken başka bir şey daha olabilir diye söyleniyor. Bergman bunu söylüyor. Diyor ki aslında Yahudilerin Hristiyan dünyasından gelen Yahudi karşıtı eylemlere verdiği tepki buydu. Yani Freud'un babasının verdiği tepkiydi. Çünkü Yahudiler için şu önemliydi. Bir Yahudinin öfkesini kontrol edebilmesi, kışkırtılmaması beklenirdi. İçsel saygınlık duyuları bir kabadayı ve bir goyun diye söylüyor. Yani Yahudi olmayan bir kimse için kullandıkları tabir. Hiçbir şekilde dokunamayacağı kendi manevi üstünlüğüne olan inancıyla sürdürülürdü. Yani Yahudiler kendilerini öyle görüyorlar ki birisi ona karışsa bile bu onun için bir şey değil yani. Çünkü kendisi zaten üstün. Öyle bir saygınlık duygusu var. Ama Freud'a göre pek öyle değildi çünkü ona göre babası pasif kalmıştı. Utanç verici bir şekilde bunu kodlamıştı ama işte Freud'un kafası karışık. Yani Yahudilikle Hristiyanlık arasında kafası karışık birisinden bahsediyoruz. Aynı şeyi Freud'un babası için söyleyemeyiz çünkü Freud'un babası bir Yahudi olarak büyümüştü. Burada enteresan şeyler var. Yani Yahudi kültüründeki erkeklik, kadınlık, güç, bu temsiller üzerine bir şeyler konuşabiliriz. Çünkü şöyle söyleniyor. Hani Freud neden gitti antik Yunan'dan bir mitolojik öyküyü çıkarıp tam olarak psikanalizin ortasına koydu? Aslında gayet de eski ahitten, ya da işte Talmudik Yahudiliğin bazı kitaplarından bir takım şeyleri getirip kendi kuramının ortasında bir hikaye bulabilirdi. Adem ile Havva'nın hikayesini ya da işte Kabil ile Habil'in hikayesini. Yani Adem ile Havva'nın hikayesinde bir şey yok da. Yani bu işte kardeş rekabeti örneğin değil mi? Habil ile Kabil ya da Yakup'la İshak, doğru söylüyorsam onların hikayesi. Yani İbranice'de de değil mi? Epey bir hikaye var ama onlardan çok fazla şey istemedi. Çünkü o şeyler onun, şöyle söylüyorlar, onun baba oğul arasındaki bakışına çok uygun mitolojik hikayeler değildi. O güçlü bir babaya özlem duyuyordu. Aslında mesela bizim Türk hikayelerine baksa, işte mesela Boğaçan hikayesinde falan baba çok güçlü. Yani Boğaçan gidiyor babasını bir şey yapacak, yakalıyorlar yani ve baba kazanıyor sonunda. Tabii o zamanlar belki çok popüler hikayeler değildi. Dede Korkut hikayeleri. Freud'un gittiği yer antik Yunan'daki Ödipus hikayesi. Ödipus'un da Sofokles versiyonuna gidiyor. Bu hep tartışılan bir şeydir. Yani Freud neden bir sürü Ödipus mitolojisine dair anlatı varken Sofokles'i seçti? Bununla ilgili bu Freud belgeleri diye bir kitap var. Orada çok güzel anlatıyor. Şimdi epey bir 5-6 sene oldu okuyalı. O bunu tartışır. Putların Alacakaranlığı bunu tartışır. Benim okuduklarımdan şu aklıma geldi. Yani Ödipus'un hikayesini bilirsiniz. Ödipus bir şekilde babasıyla karşı karşıya gelir. Daha doğrusu hani önceden alayım. Ödipus'un babasına derler ki, yani oğlun seni öldürecek. O zaman adam ayağa kalkar ve gider, yani kendisi bulmaya çalışır oğlunu. Ama sonuçta oğlu onu öldürür. Yani oğlunun onu öldürmesinde bir şey yok burada. Ama baba da aktif, yani pasif bir şekilde katılmıyor sürece. Aktif bir şekilde o da oğlunu bulmaya çalışıyor. Ama Freud'un babası pasif kalmıştı. Yani Freud'un özlem duyduğu şey güçlü bir babaydı. Aslında burada işte okuduklarımdan, hani yine Bergman'ın söylediklerinden ve bu Yahudilikle ilgili anlatılardan aklımda bir şey kaldı. O çok ilginç. Şimdi biz işte güçlü bir baba, Freud'un işte istediği böyle pasif olmayan bir baba diyoruz ama sahiden o hikayede olduğu gibi işte kaldırımdan şapkası düşen, hiçbir şey demeden onu, o şapkayı alıp başına takan adam pasif bir baba mıydı? Buna cevabım hayır. Niye biliyor musunuz? Çünkü Yahudiliğin, özellikle de bu Aşkenazi Yahudilerinin modernite öncesi kültüründe erkeklik kavramı diğerlerinden daha farklıydı. Bunu da Daniel Boyer'in diye bir adam kitabında yazıyor. Şöyle diyor: antisemitik bir klişe olmanın ötesinde erkekliğe karşıt bir tip olarak Yahudi ideal erkeği, Yahudi kültürünün iddialı bir tarihsel ürünüdür. Modern öncesi Yahudi kültürü, modernite öncesi Yahudi kültürü ideal Yahudi erkeğini sıklıkla kadınsılaştırılmış bir tür kadın olarak temsil etmiştir. Dolayısıyla özünde kadınsı olan bir dizi özellik, karakter, davranış değil, verili bir tarihsel kültürde kadınsı olmayan olarak okunan bir dizi performans olduğunu iddia ediyorum. Yani bu Boyeri'nin bahsettiği erkek tipi kendini Tevrat ve Talmud öğrenimine adamış, evlenmemiş genç bir erkek olan Yeşiva Bokur'dur. Bu adam daha yumuşak, nazik, hatta belki de pasif olarak görülüyordu ama kültürel anlamda ideal kişi buydu. Yani Freud'un babası aslında tam olarak bu tanıma uyuyordu. Bu bağlamda hani şöyle söylüyorlar. Yani aslında hani Freud buradaki erkekliği yanlış anlamış olabilir mi? Sonradan çok eleştiriliyor ya Freud'un kuramları, işte cinsiyetçi olmakla, seksist olmakla, kadını zayıf göstermekle ilgili. Bu eleştiriler tabii şimdi anakronizm oluyor, evet, belki niye böyle düşünmüş de yapmasaydı etmeseydi, ama arka planında bir şeyler var. Ha, neler var? O zamanki Hristiyanların aslında bakışı da etkili. Yani hem Yahudilere olan bakışı hem de kadınlara olan bakışı. Çünkü çok ilginç iddialar var. Yahudi erkekleri kadın olarak algılamak ve etiketlemek ve aşağılamak gibi bir şey var. Yani o dönemdeki Avrupa Hristiyanlarının yaptığı bir kan iftirası var. Yahudi erkeklerinin adet gördüğü ve bu nedenle de kendilerini yenilemek için Hristiyan kanına ihtiyaç duydukları, mesela bu Yahudilere karşı olan düşmanlıktaki en büyük sloganlardan bir tanesi. Yahudi erkekleri adet görüyor. O yüzden de kana ihtiyaç duyuyorlar ve bu kanı bizden almaya çalışıyorlar. Yani yine bir kadınsılık ve yine onlara düşmanca yaklaşım. Bir diğer şey, Yahudi erkeklerinin sünnette kaybettikleri kanı telafi etmek için, yine bu saldırgan tutumlarının izahı olarak, yani işte saldırma potansiyelleri diyelim. Yani kadın olarak Yahudi erkeklere ilişkin bu görüş açıkça olumsuz bir kadın stereotipi. Yani aslında kadınlara bakışın Yahudi erkeklerine yansıtıldığı bir şeyi görüyoruz ve Bu versiyonda Yahudi bedeni sünnetin de kanıtladığı gibi aşağı, daha az erkeksi, hastalıklı ve öteki olarak görülüyordu. Irk ideolojisi Freud gibi Yahudi doktorların ve bilim insanlarının bile içinde yetişmiş olduğu bilim kültürünün bir parçası haline gelmişti. Yani aslında bu hikaye, hani devam edeceğim ileriki podcastlerde de, oldukça karmaşık, kadınlığın, erkekliğin, Yahudiliğin, Hristiyanlığın hepsinin iç içe geçtiği bir hikaye ve Freud'un o hermenötiğinde, işte yorum biliminde, psikanalizin erkekliğe, kadınlığa, psişik biseksüelliğe bakışında, işte kastrasyona bakışında, penis hasedine bakışında bütün bunların etkisinin olabileceğine dair görüşler var ve biz de bu tarihsel arka planı birlikte keşfedeceğiz, keşfetmeye çalışacağız. Oldukça zor tabii bu şeyleri bir araya getirmek. Ben de bazen böyle diyorum ben bunu anlatacağım, şey yapacağım ama nereye koyacağım, nereye ekleyeceğim ya da bunu nasıl bağlayacağım? Çünkü çok fazla bilgi var ama bunların böyle kendi işini tutarlı hale gelmesi çok zor. Bir de çok hassas konular, yani böyle yanlış yapmaya, yanlış söylemeye çok müsait şeyler. Çok iddialı olduğumu söyleyemem ama bana çok ilginç geliyor bu bakışlar. O yüzden hani burada sizinle de paylaşmak istiyorum. Beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse de yani her türlü devam edeceğim. Hani beğenmeseniz bile devam edeceğim der gibi oldu ama birileriyle paylaşırsanız oldukça mutlu olurum. Yine beni kişisel hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Instagram'dan, Twitter'dan. Böyle şeyleri de hiç duyurmazdım ama artık nedense duyurmaya karar verdim. 6. yılımda, podcast'imin 6. yılında beni sosyal medyadan takip edebilirsiniz demeye karar verdim. Biraz geç oldu ama umarım keyif alarak dinlemişsinizdir. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.